Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 21. ayrım. O gece derin bir uyku çeken Fikret, ertesi sabah saat 7'de şubeden içeri giriyordu. Koridorda Muavin Mehmet'le karşılaştı. Muavin keyifle mırıldandı. "Amirim, bizim çocuklar dün gece Cabbar Tayfun'a ensenemişler. Emre Keskin'e demir çubukla saldıran işçiyi mi?" Muavin başını salladı. "Nerede?" "Beyoğlu'nda bir pavyonda. Kelebek pavyonda." "Pavyonda ha?" "Herif pavyonda yanındaki Osman ile para yiyormuş. Üstelik üzerinde bir de ruhsatsız tabanca bulunmuş." "Aşağıda mı şimdi?" "Evet efendim. Uykusuz olduğunuzu gördük, sizi rahatsız etmedik. Bu sabah söyleriz dedik." "Sorgulama yaptınız mı?" "Sizi bekledik efendim. Zaten herifin ifade verecek hali yokmuş. Kör kütük sarhoş dedi arkadaşlar. Şubeye niçin sevk edildiğinden haberi bile yokmuş." "Yanındaki kadını ne yapmışlar?" "Bizim Feridun ihtiyaten onu da getirmiş." "Tamam, inelim aşağıya. Önce şu kadının ağzını bir arayalım bakalım." Kadının tutulduğu oda ilk katta, arka avluya bakan, pencereleri demir parmaklıklı ama bol ışık alan bir yerdi. Kapıda üniformalı bir polis memuru bekliyordu. Fikret'le muavinini görünce başıyla selam verip kapıyı açtı. Fikret hemen baştan aşağıya kadını bir süzdü. 40'ına yakındı. Dün gece aldığı alkolün emareleri hala üstündeydi. Bir gece evvelinden yaptığı makyaj yüzüne gözüne bulaşmış, rimelleri yanağına doğru akmıştı. İri dudaklarına canlı kırmızı ruj sürmüştü. Odaya girenleri görünce koyu siyaha boyadığı önüne düşmüş saçlarını arkaya attı ve Fikret'e küçümseyen bir edayla baktı. Cüretkâr bir tavırla homurdandı. "Siz ahlak zabıtasından değilsiniz. Onlar nerede? Ne oluyor burada?" Başkomiser hiç sesini çıkartmadan kadının önüne dikildi. "Adın ne senin?" "Hangisini soruyorsun? Gerçeğini mi yoksa iş adamı mı?" "Her ikisini de söyle." "Naciye Razman ama çalıştığım muhitte Ayşegül diye tanınırım." "Söyle bakalım Naciye. Cabbar'ın manitası mısın sen?" Kadın kalın sesiyle homurdandı. "Önce bir sigara verir misiniz? Dün geceden beri boğuldum burada ayol." Muavin kadına paketten bir sigara uzattı. Naciye pişkin bir şekilde sırıttı. "Paket bende kalabilir mi?" "Al bakalım, sende kalsın." Kadın damarlı elleriyle yanındaki çantasını karıştırıp içinden bir tokayı çakmak çıkararak sigarasını yaktı ve derin bir nefes çekti. Sanki aklı başına gelmiş gibi yine aynı soruyu yöneltti başkomisere. "Kuzum, beni niye buraya getirdiniz? Burası ahlak zabıtası değil." "Sen soruma cevap ver şimdi." Naciye aksilenerek homurdandı. "Nesi olmamı bekliyorsunuz? Kız kardeşimi." "İlişkiniz ne zamandan beri devam ediyor?" Kadın yine tuhaf tuhaf Fikret'e baktı. 10 gün oluyor tanışalı." "Kuzum, biri bana açıklamayacak mı? Neler oluyor burada? Bunlar ne biçim soru? Sanki cinayet sanığı gibi hissediyorum kendimi. Benim bildiğim..." "Kes sesini," diye kükredi başkomiser. "Sana ne soruyorsam ona cevap ver." Kadın sustu. Tedirgin bir şekilde Fikret'e baktı tekrar. "Nerede tanıştın Cabbar'la?" "Kelebek pavyonda. 10 gün önce. Dedim ya." "Ne iş yapar bu Cabbar?" "Emlak komisyoncusu." Başkomiser sırıttı. "Emlak komisyoncusu ha? Sana kendisini öyle mi tanıttı?" Naciye kaşlarını çattı. "Değil mi yoksa? Feleğin çemberinden geçtiğini sanırsınız ama siz orospular yine de çok safsınız ulan. Hiç o herifte emlak komisyoncusu hali var mı be?" Kadın irkilmişti. Hemen itiraz etti. "Ne peki? Bana kendini öyle tanıttı." "Sen de hemen yuttun değil mi?" "Dükkanını gördüm ayol. Yazıhanesini yani." "Neredekini?" "İki tellideki. Başka da mı var?" "Onda dükkan çok." Başkomiser sinsi sinsi gülüyordu. "Ne yani? O dükkan onun değil mi? Bunu mu demek istiyorsunuz? Yahu camında Yaldız'la adı yazılıydı." İki memur bir an bakıştılar. "Demek dükkanda adı yazılıydı ha?" "Ha şunu bileydin. Ruhsatı bile var. Duvarda asılı. Ben okudum." "Yok yahu. İki telli neresinde bu dükkan?" "Ne bileyim neresinde. Zaten iki telliyi ilk defa oraya gittiğimde gördüm. Nerede düzüşüyorsunuz? Herifin evinde mi yoksa otellerde mi?" Kadın bu soru karşısında huzursuzca başkomiseri süzdü. Ne biçim soru bu? Kes de tavayı yoksa şimdi şamar yüzüne iner. Alim Allah feleğini şaşırırsın. Kadın korkmuş gibi oturduğu yerde biraz geri çekildi. Genellikle evine gideriz. Karısı da size katılır mı? Daha da neler? Hem Cabbar yıllar önce işinden ayrılmış, haberiniz yok mu? Sana öyle mi dedi? Naciye ilgisizce omuzlarını silkti. Müşterilerimin bedeni hali beni ilgilendirmez. Ben sadece koyunlarına girerim. Sana iyi para veriyor mu? İdare ediyoruz işte. Cabbar'ın bol parası var mı? Ne bileyim, öyle gözüküyor. Hiç bu paranın kaynağını düşündün mü? Kaynak mı? Beni hiç ilgilendirmez. Hem iyi işleyen bir yazıhanesi var dedim ya. Onun polis tarafından arandığını biliyor muydun? Hayır, dedi Naciye. Suçu neymiş? Fikret duymamış gibi devam etti. Peki eskiden ne iş yaptığını biliyor muydun? Kadının tepesi atıyordu yavaş yavaş. Yahu neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum valla. Herifin eskiden ne iş yaptığını nereden bileyim ben? Tamam, fişli, müseccel orospuyuz. Ama bizi iş tutarken yakalamadınız. Ne oluyor? Ben polise karşı gelmedim. Kuzu kuzu itaat ettim. Bu farklı muamele niye? Hem burası nezarethane değil. Neden beni bütün gece burada beklettiniz? Ulan sorgulamayı sen mi yapıyorsun yoksa biz mi? Sen sorularıma cevap ver ve zevzekleme. Yoksa seni yakarım ha. Naciye ürkmeye başlamıştı. Neden sonra homurdandı? Narkotikten misiniz? Başkomiser aksi aksi bakmaya devam ediyordu. Pekala diye homurdandı. Bir iki defa esrarlı sigara içtiğine şahit oldum. Hatta bana da ikram etti ama yemin ederim içmedim ben. Uyuşturucu kullanmam. Eskiden ne iş yaptığına gelince bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. İster inanın ister inanmayın. Tüm bildiğim bu. Fikret her zamanki gibi burnunu kaşımaya başladı. O sabah Ökkeş küçük kamyonetini durdururken Hasan'a döndü. Burada mı ineceksin? Evet, burada ineyim ben. Tilki nerede olduğunu sorarsa ne diyeyim ona? Doğruyu söyle yahu, hastaneye gidiyorum. Bozulacaktır. Bilirsin, inanmaz yine. Ulan, anama ameliyat kararı verecekler bugün. Meşkure'ye de para götürmek zorundayım. Dün birbirimize girdik zaten. İleri geri konuştu. Az kaldı elimde kalacaktı kaltak. Fena halde tepemi attırdı. Kardeşim olduğunu unutup yüzüne iki tokat aşk edecektim. Ama haklı da. Bizim valideyle hiç meşgul olamadım. Bugün gitmezsem olmaz. Depoya dün akşam da uğramadın. Tilki bozuluyor. Anasını bu kritik zamanda mı hatırladı diyor. Ne yapayım yani? Koca karın ameliyatının bu ana rastlamasını ben mi istedim? Oldu bir kere. Ökkeş kayıtsızca omuz silkti. Sen bilirsin. Ama şu sıralar Sedat'ı kızdırmaya pek gelmez de. Cehenneme kadar yolu var Teres'in. Ben elimden geleni yaptım. Depomu emrine verdim. O piçin kaçırılmasına yardımcı oldum. Daha ne yapayım? Zaten onun da bir bok yaptığı yok. Daha ne bekliyor bilmiyorum. Neden harekete geçmiyor ki? Her geçen gün bu işin biraz daha suyu çıkıyor gibi geliyor bana. Durum hiç hoşuma gitmiyor. Daha kaç gün veledi depoda saklayacağız ki? Her an bir bokluk olabilir. Birilerinin dikkatini çeker. Boş bir depoda sabahlara kadar ışık yanıyor. Tamam, diye mırıldandı Ökkeş. Ben Tilki'yi ikna etmeye çalışırım. Akşama görüşürüz, diyen Hasan kapıyı açıp kamyonetten atladı. Gri tayörünün üzerine beyaz doktor önlüğü giymişti Muammer Bozok. İkide bir saatine bakıyordu. Hasan'ın çocukları, Hasan denen adamla kardeşi Meşkure kendisiyle görüşebilmek için koridorda bekleşiyorlardı. Ama başkomiser hala görünürlerde yoktu. Kolundaki saate bir daha göz attı. 15 vardı. Şimdiye kadar burada olması gerekirdi. Genç kadın aniden sinirlendi. İnsanlara hiç güveni olmuyordu. Verilen söz mutlaka yerine getirilmeliydi. Başkomiser dün gece mutlaka geleceğini söylemişti. Oysa ona inanmış, daha da önemlisi onu diğer polislerden farklı görerek güvenmişti de. Üzerinde sözüne itimat edilir, vazife şinas ve dürüst bir insan itibarı uyandırmıştı. Teşhis ve şüphesinden kuşkuya düşmesini anlayışla karşılayabilirdi. Ama verdiği sözü tutmamasını asla hoşgörü gösteremezdi. Yerinden kalktı. Sinirli adımlarla odasına dolaşmaya başladı. O iki hasta yakını daha ne kadar oyalayabilirdi? Önünde sonunda onlarla konuşmak zorundaydı. Hasan denen adam hastaneye sık sık gelmiyordu. Belki bir daha annesi ameliyat oluncaya kadar da gelmeyebilirdi. Tabii diye homurdandı içinden. Bana inanmadığı için başından savdı. Çok ayıp. Doğrusu bunu beklemezdim. Gerçi hasta yakınlarını oyalamak fazla bir sorun değildi. Onları biraz daha bekletebilirdi. Şayet başkomiserin geleceğine emin olsa, ama bundan emin değildi. İnsan en azından bir telefon eder, mazeret beyan ederdi. Bir daha baktı saatine. 1:10 vardı. Fikret Uskan'ın kartvizite bu kez yanındaydı. Hatta bir an telefonla onu aramayı bile aklından geçirdi ama gururuna yediremedi. Şayet başkomiser ters veya kırıcı bir cevap verirse ya da yüzüne karşı düşüncesini alenen ifade ederse her şey kopabilirdi. Bu mesele aydınlanıncaya ve iç rahat edinceye kadar komiserle bağlantısını koparamazdı. Lanet olsun diye mırıldandı. Kendisi görgü tanığıydı. Suçlu ile fiziki bağlantıları anlattığı halde başkomiser ona güvenmiyordu. Nasıl bir polisti bu? Hiddetlenmişti şimdi. Odasında fır dönüyordu. Gelmeyeceğini anlamıştı artık. Ama Doktor Bozok mücadeleden yılmayan bir kadındı. Ani bir kararla odasının kapısını açtı ve koridorda bekleyen kardeşleri gelmeleri için içeriye çağırdı. Gerekirse yoluna tek başına devam edebilirdi. Meşküre yaşça daha küçük olmasına rağmen abinin yanında daha iri, daha yapılı duruyordu. Boyu neredeyse 1,80'e yakındı ve oldukça şişmandı. Sırtındaki kalın ve uzun siyah manto kadını daha da heybetli kılıyordu. Odaya girince başındaki kalın eşarbı çekip çıkardı. Doktorun yer göstermesi üzerine masasının önündeki iskemlelerden birini oflayarak oturdu. Kalın telli, bakımsız saçları yeterince yıkanmamaktan yol yolu olmuştu. Hasan da öteki iskemleye ilişti. Doktor Bozok bir süre ikisini de sessizce inceledi. Sanki söze nereden başlayacağını bilemeyen bir hava içindeydi. Aslında o an kendi vicdanı ve sorumluluğunun baskısı altında beynindeki son tereddüt kırıntılarını yenmeye çalışıyordu. Yaptığı işin mesleğinin genel ahlak kurallarına uymadığının bilincindeydi. Lakin gayesinin insanlık ve küçük bir çocuğun hayatı ile ilgili olduğu düşüncesi ona cesaret ve şans veriyordu. Ne olursa olsun aklından geçeni uygulayacak ve emin oluncaya kadar bu işin peşini bırakmayacaktı. Sessizlik uzadı. Doktor nihayet pes bir sesle konuştu. Evet, diye mırıldandı. Annenizin ameliyat olması gerekiyor. Hastasının çocukları son ümitlerinin de yıkılmışlığı içinde doktora baktılar. Meşküre titrek bir sesle sordu. Başka çare yok mu doktor? Maalesef yok. Fakat sizi buraya çağırmam yalnız ameliyat kararını bildirmek için değildi, dedi. Hasan hareketsiz ve sessizdi. Bu haber onu fazla ırgalamamış görünüyordu ama Meşkure merakla sordu. Mesele nedir? Sizlersiniz. Nasıl yani? Doktor Hasan hakkında bilgi toplamak zorundaydı. Hiç istifini bozmadan devam etti. Annenizdeki kanser türünün sizlerde de görünmesi mümkün. Bizde mi? Ama bizim öyle bir şikayetimiz yok ki. Biliyorum. Ama henüz şimdilik yok. Hasan tedirgin bir şekilde homurdandı. Ne demek istiyorsunuz doktor hanım? Bizler Türk gibiyiz. Nezle bile olmayız. Sağlıklı insanlarız. Ama bu hastalığa yakalanma riskiniz yüksek. Şimdi bir ön tedbir olarak size bazı sualler soracağım. Siz de lütfen bu suallerime tam ve doğru cevaplar vereceksiniz. Meşküre ise istemez telaşlanmıştı. Hasan'ın ise sıkılmış gibi suratı asıldı. Doktor önüne beyaz bir kağıt çekerken bilmiyormuş gibi sordu. Önce büyük kardeşten başlayacağım. Hanginiz büyüksünüz? Ben, dedi Hasan. Pekala, adınız? Hasan. Hasan Kuşçu. Kaç yaşındasınız? 36. Kan grubunuz? Kan grubum mu? Bilmiyorum. Hiç şimdiye kadar öğrenmediniz mi? Hasan durakladı. Vallahi galiba bir kere askerliğim sırasında bakmışlardı ama hatırlamıyorum. Çocukluğunuzda geçirdiğiniz hastalıklar? Hasan anlamsız gelen bu suallerden bezmiş gibi homurdandı. Yapmayın doktor. Yıllar önceki hastalıkları nereden hatırlayayım? Ama bunlar önemli. Öyleyse anneme sorun. O bilir. Meşküre lafa karıştı. Kızamık olduğunu biliyorum. Ondan bana da geçmişti. Doktor sanki önemliymiş gibi önündeki kağıda not düşmeye başladı. Başka? Hatırlamıyorum. Ne iş yapıyorsunuz Hasan Bey? Adam bu suale bozulmuş gibi sıkıldığını belirten bir jest yaptı. Doktor dikkatle onu süzüyordu. Kız kardeşi hafifçe gülümsemişti. Şu an boştayım. Yani işsizim. Ya daha önce? Daha önce Hasan uygun bir şey söylemek için düşünüyordu sanki. Meşküre yeniden müdahale etti. Şuna hep işsizim desene. Ne zaman doğru dürüst bir iş tuttun ki? Rahmetli babamın yanında geçirdiğin birkaç yıl hariç. Hasan sertçe homurdandı. Sen karışma, kapa çeneni. Yine tepemi attırıyorsun. Doktor Bozok iki kardeş arasındaki sürtüşmeyi duymamış gibi davranarak sormaya devam etti. Daha önce babanızla mı çalışıyordunuz? Hasan kızgın nazarlarını kardeşinden alarak yeniden doktora döndü. Evet diye mırıldandı. Nasıl bir işti bu? Babam ufak çapta bir zahire tüccarıydı. Doktor biraz afalladı. Hasan'ın babasının bir tüccar olacağını hiç sanmamıştı. Ama bozuntuya vermedi. Bakın bu ilginç diye mırıldandı. İki kardeş de irkilmişlerdi. Hasan, nesi ilginç diye sordu. Yani babanız buğday, arpa, kuru fasulye, bakliyat gibi şeyleri satardı değil mi? Evet. Babanız da kanserden mi vefat etti? Yo, kalpten. Peki anneniz sık sık onun dükkanına gider miydi? Bu kez soruya meşgule cevap verdi. Kesinlikle gitmez doktor hanım. Belki bir iki kere un kapanındaki yazıhaneye gitmiştir. Ama Balat'taki depoyu bile babamın ölümünden sonra gördü. Hem anlamıyorum, kanserle işin ne alakası olabilir? Açıklar mısınız lütfen? Doktor Bozok kızardı. Bu yaptığı mesleği için bir lekeydi ama yalan söylemekten başka çaresi yoktu. Nasıl olsa karşısındaki bu iki cahil insan meseleyi kavrayamazlardı. Hafifçe yutkundu. Sonra kendinden emin bir şekilde konuştu. İlmen kesin olarak nedeni sabit olmamıştır ama annenizin tutulduğu kanser türünde zahirenin rolü tıp literatüründe hala tartışılan bir konudur. İhtiyatla yaklaşmak gerekir. Ama diye söylendi Hasan. Artık ne yazıhanede ne de depoda zahire falan yok. O iş bitti. Tasfiye ettik. Babamın işiyle uğraşmıyoruz. Peki yazıhaneyle depoya ne oldu? Bu çok anlamsız bir soruydu. Yaptığı hatayı kavradı ama ağzından çıkmıştı bir kere. Durumu kavrar kavramaz kardeşlerin yüzüne baktı. Meşgule şaşkın şaşkın doktora bakmaya devam ediyordu. Yani kanserin zahireden geçtiğini mi söylemeye çalışıyorsunuz? Bunu hiç duymamıştım daha önce. Doktor yaptığı hatayı düzeltmeye çalıştı. Hayır, mikrobik olduğunu ilmen söyleyemeyiz. Ama istatistikler zahireyle meşgul olanlarda bu hastalığa yakalanma oranının yüksek olduğunu gösteriyor. Hasan huylanmaya başlamıştı. Ama huylanmasının sebebi kanserle zahire arasındaki münasebetten ziyade depodan söz edilmesiydi. Hafifçe titredi. Şu anda en duymak istemediği şey depoyla ilgili konuşmalardı. Kaşları çatıldı birden. Bakın doktor hanım, diye homurdandı. Biz buraya annemizin ameliyatını sizinle konuşmaya geldik. Konu ne bizim sağlığımız ne de kahrolası zahire. Siz şimdi bunları bırakın da ameliyat için ne diyeceksiniz onu söyleyin. Fazla vaktim yok benim. Aslında konuşmanın gidişatından Meşgule de şaşkındı. Ama doktorun sinsi sinsi ağabeyinin geçmişini ve halini değerlendirmek istediğini anlayamazdı tabii. Onun için de öncelikle mesele annesinin ameliyatıydı. Bu nedenle ağabeyinin sert çıkışına ses etmedi. Doktor Bozok fazla ileri gittiğini anlamıştı. Çabuk toparlandı ve kaşlarını çatarak Hasan'a baktı. Yüzünde genellikle taşıdığı soğuk ifade oluştu birden. Ben görevimi yapmaya çalışıyorum. Sizleri uyarmak zorundaydım. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Annenizin ameliyatına gelince, biz operasyon kararı aldık. Gününü ve saatini ameliyat yapacak cerrahlarla konuşun dedi ve konuşmayı kesti. Hasan çoktan ayağa kalkmıştı. Sinirli bir şekilde kız kardeşine homurdandı. Hadi yürü, gidelim. Burada işimiz bitti. Öğreneceğimizi öğrendik. Meşkure süklüm püklüm ayağa kalktı. Yine de doktorun iyi niyetle kendilerini uyardığını düşünüyordu. O iri vücudundan unutulmayan bir sadelikle teşekkür ederiz diye mırıldandı. Odadan çıktılar. Doktor derin bir nefes verdi. Hasan'ın ağzından fazla bir bilgi alamamıştı. Elindeki kalemi masanın üzerine bırakıp arkasına yaslandı. Ne öğrendiğini düşünmeye başladı. İzlenimleri yetersizdi. Adamın boş gezini boş kafası olduğunu anlamıştı. Biraz da sinirli ve çabuk alevlenen biri olduğunu. Ama bu izlenimleri şüphesinin pekişmesi için henüz yeterli değildi. Hasan denen adam anladığı kadarıyla miras yediydi. Babası bir tüccar olduğuna göre ölümüyle onlara miras bırakmıştı. Acaba bıraktığı mirasa ne olmuştu? Hasan kişiliğindeki ahlak ve çalışmayı sevmeyen biri çoktan o mirasın altından girip üstünden çıkmış olabilirdi. Ayrıca kılık kıyafetleri hiç de varlıklı olduklarını göstermiyordu. İki kardeş arasında da gözle görülür bir çekişme mevcuttu. Hasan'ın hala tehlikeli biri olduğunu düşünüyordu. 21. ayrımın sonu, sayfa 217, devamı 22. ayrımda.